Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca sadece edebiyatla ruhunuzu biraz daha inceltip bir parça daha günden, gündemden, bütün bu pisliklerden, olan biten bütün tatavadan kopmaya razı olarak sadece edebiyatla ruhunuzu biraz sağaltmak üzere 45-50 dakikalığına buraya gelmeyi kabul ettiğiniz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım, dostları da çağıralım, herkes gelsin, oturalım biraz edebiyat konuşalım. Bir parça bugün doğululuğu konuşalım. Aslında biliyorsunuz hani bunu daha öncesinde de duyurmuştum. Biraz batının değerlerini konuştuktan sonra o Alexis Zorba'nın üzerinden konuştuktan sonra Kazancaksin eserinden doğu içinde böyle bir randevulaşma yapmıştık kendi aramızda. Amin Maluf bizi yönlendirecek. Doğunun limanlarına, doğunun iskelelerine, insanlarına, gizemli dünyasına, en çok gurbet duygusuna bugün yayın boyunca çok vurgulayacağız. Burada yaşanan din ve mezhep çatışmalarına, bütün bunların kimlerin işine gelerek neden bu kadar büyütüldüğüne, İslam dünyasının bugün neden geri kaldığına, en çok Hayyam'a, benim aşık olduğum, hayatım boyunca anlatmaya çalıştıklarını anlamak üzere sürekli olarak okumayı kendime görebildiğim Hayyam'a dokunacağız. En fazla ondan konuşacağız. Ama hepsinin ötesinde edebiyat dediğimiz gibi bir parça kendimizi kişisel sığınaklarımıza alacağız. Edebiyatın içinde şu saçmalıklardan biraz kurtulmaya çalışacağız ve diyeceğiz ki ya biraz rahatlayalım, biraz edebiyatın içinde kendimizi bulalım. Konuşacağımız kitap şu arkada gördüğünüz kitap, Semerkant. Şimdi önce şunu söyleyeyim, bugün biz sadece bu kitap eşliğinde gitmeyeceğiz. Gerekçesi şu: İçinizde çok fazla insan kitabı okumuş. Yani hatta okumayan neredeyse yok bile diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bu çok sevindirici bir şey. Tabii Amin Maluf'un aslında tek kitabı üzerinden, bunun üzerinden gitmenin de çok bir manası yok. Ama daha önce de söylemiştim, hatırlayacaksınız. Benim okuduğum Amin Maluf kitapları içinde, yani şu kitapların içinde en sevdiğim Semerkant değil. Gerçekten değil. Mesela en az sevdiğimi söyleyebilirim, Afrikalı Leo. Ama en çok sevdiğim bu değil. Neden özellikle bunu seçtik? Çünkü bu kitap Hayyam içeriyor. Bu kitap aslında felsefeyi, doğunun felsefesini en iyi anlatabilecek kitap bize. O nedenle böyle bir gezi rotasının içinde bizim önümüze çıkan kitap Semerkant oluyor. Onun için bugün kitap tek başına bizim için yol gösterici olmayacak. Bu kitabın dışında biz ağırlıklı olarak Hayyam'dan hareketle, doğu mistisizminden hareketle yaşananı biraz görmeye çalışacağız. Ve emin olun yaşadığımız hayatla ne kadar benzeştiğini görüp çok şaşıracaksınız. Yani burada anlatıldığı tarihlerle birlikte 11-12. yüzyıllara gitmemiz ya da kitabın sonunda gelinen İran devrimiyle başlayan o sürecin içinde yaşananlar, Lübnan'da bugün yaşananlar, daha geçen yıl 4 Ağustos tarihinde Lübnan'da Beyrut limanında 6 yıldır orada durduğu bilinen 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla 300 bin insanın evsiz kalması, 200'den fazla insanın ölü ya da kayıp olarak kayıtlara geçmesi gibi bir durumun nasıl bir kaderciliği beraberinde getirdiğini göreceğiz. Ve hep şunu söyleyeceğiz. Ben de söyleyeceğim, siz de izlerken kendinize söyleyeceksiniz. Biz yaşadıklarımız içinde tesadüfle yaşamıyoruz aslında. Bütün bunlar kendimizin istesek de istemesek de kaderimize isyan etmediğimiz için kurguladığımız bir yaşam. Ve baştan sona kadar gelişim sadece bu oluyor. Bir de bu kitapla ilgili, yani Semerkant'la ilgili konuşurken bunun içindeki kurgu bölümle gerçek bölümün ne kadar birbirine benzediğini ama bunların içinde bazılarının tıpkı doğuda çok fazla uydurulduğu gibi, hani o efsaneye, söylenceye, masala çok yönlendirildiği gibi ne kadar goygoyla götürüldüğünü göreceğiz. Bunun ne kadar benzeştiğini göreceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinde aynı dine inanmasalar da başka insanlarla ne kadar benzeştiğini göreceğiz. Bu kitabın Türkçe'de ilk kez basımı, kitabın ilk kez basımı 1988 ama 1980 yılında basılan Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabıyla ne kadar benzediğini konuşacağız mesela. Bunun için de size Hayyam'ın söylediklerinin kendinden 900 sene sonra, neredeyse 900 sene sonra başkalarını ne kadar etkilediğini, yani fikrin ne kadar uzağa gidebileceğini, fikrin ne kadar tehlikeli olabileceğini hepsini konuşacağız. Kitap Semerkant, çevirisi Ali Berktay. Aslında Yapı Kredi Yayınları içinde Ali Berktay, Amin Maluf çevirmeni, burada yine konuşacağız onu. Yayının sonunda bir sürprizim var size. Yine çok değerli bir müzisyen bugün bize omuz verdi. Gerçekten çok çok büyük bir isim. Çok büyük bir yüce gönüllülük sergiledi. Yayının sonunda Hayyam'ın bir şiirini okuyacağım size. Bir rubayini değil, bir şiirini okuyacağım. Akılla konuşmayı, önemli bir şiir. Biliyorsunuz Fazıl Say'ın da bir bestesi var bunun üzerine. Çok değerli bir müzisyen. Sağ olsun bir eserini kullanmama izin verdi. Yayının sonunda onu göreceksiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük kanun üstadlarından biri. Sevgili Tahir Hoca, Tahir Aydoğdu. Dün ondan rica ettim. Severek tabii ki kullanabilirsin dedi. Onun bir Nihavend Taksim'e eşliğinde, ki gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kanun üstadlarından biri. Babası, Allah uzun ömür versin, Gültekin Aydoğdu da bir kanun üstadı. Daha hatta bu ayın başında çıkarttığı bir kanun metodu var. Aynı zamanda bir eğitmen. O çok büyük bir yüce gönüllülük gösterdi. Bir Nihavend Taksim'i kullanmama izin verdi. Bakalım yayının sonunda onu anlatacağım size. Bir de size Lübnan mutfağından yemek tarifi vereceğim. Neden biliyor musunuz? Gurbeti içimizde nasıl gezdirdiğimizi konuşacağız çünkü. Gurbet dediğimiz şeyin sadece başka bir ülkede yaşamak olmadığını, sokağa çıktığınızda gidecek bir arkadaşınızın olmaması hissini, yani tanımadığınız sokaklarda gezmenin evinize dönmek dışında bir çare bırakmadığı halin asıl gurbet olduğunu konuşacağız. Ve bunun Lübnan mutfağı üzerinden yemeklerle nasıl gezindiğini anlatacağım size. Semerkant kitabı Ömer Hayyam'ın bir seyahatiyle başlıyor aslında. Ömer Hayyam, Semerkant'a gelişiyle birlikte kendisi için sokaklarda başlayan o linç kültürünün yavaş yavaş yayılması, isminin biraz daha öne çıkması, tanrı tanımaz, zındık denilerek insanların önüne atılması, elden ele gezen rubailerinin, pek çoğu kendisine ait olmayan rubailerinin cezasını çekmek üzere adeta Semerkant sokaklarında gezerken başlıyor. Ama kitabın başlangıcı Titanik'in batışı. Bu bir spoiler vermek olmayacak okumayanlar için. Çünkü kitap böyle başlıyor zaten. Ve Amin Maluf'un genelde kitapları ilk cümlesinde kitabın içerdiği rotayı bir parça anlatır aslında. Sonuna doğru gider. Mesela Uygarlıkların Batışı'nda da öyle bir tarif yapar ki kendi doğumuyla birlikte ilk cümlesiyle. Burada anlattığı şey kullanılan figürün sizinle birlikte bu rotada seyahat edeceğidir. Geldiği Semerkant'ta tesadüflerin ama yazarın söyleyişiyle bir meyhane mi arıyordu yoksa gerçekten kalacak bir yer peşinde miydi diye gezindiği sokaklarda Semerkant'tan asla nefret etmeyeceğine verdiği sözle biten bir kavga olayıyla başlıyor bu kitap. Ve bu kavga onu Ebu Tahir'in önüne kadar getiriyor. Ebu Tahir dediğimiz dönemin kadısı, yani burada kullanılan, anlatılan han figürünün en yakınındaki insanlardan biri. Ve bu han aslında hem Ömer Hayyam'ın hayatını çok etkileyecek, hem onun eliyle aslında romanın izleyini, yolunu, yöntemini de bize belirleyecek. Çünkü bu kavganın içinde burada bir kavga çıktıktan sonra kendisini Ebu Tahir'in önüne getiriyorlar. Ebu Tahir adaletiyle ün salmış ama aynı zamanda sertliğiyle de bilinen bir kadı. Bu isme dikkat edin. Bunu sonra başka bir yerden de göstereceğim. Yani gerçekle kurgu nasıl iç içe geçiyor? Amin Maluf'un ustalığı elbette bu ama önüne getirildikten sonra aslında kendisini oraya getiren bir yobazın şikayetçi olduktan sonra kendisinin cezalandırılacağına ilişkin net kanaati onu burada bırakın ve dışarı çıkın denilmesiyle birlikte bambaşka bir kadere evriliyor. Çünkü Ebu Tahir onu yanına aldıktan sonra kendisiyle birlikte Semerkant'ta kalmasını istedikten sonra diyor ki yazdığın her şeyi okudum, yazdığın her şeyi biliyorum, ilmine çok ciddi şekilde bağlıyım ben senin, iyi bir matematikçi olduğunu da biliyorum senin. Ama bunun dışında yazdığın rubailerin ne anlama geldiğini de biliyorum. Ve kendisiyle yaşamasını teklif ettikten sonra aslında Ömer Hayyam'ın Semerkant günleri başlıyor. Burada belki kurguyla gerçeği biraz iç içe geçirmek lazım. Nişabur doğumlu ve babasının mesleğiyle birlikte aslında kendisinin nasıl yaşadığını, neler yaptığını falan bildiğimiz bir karakter. Hatta çok ünlü bir matematik bilim adamı olduğu için doğum tarihinin bile net şekilde söylenebileceği ifade ediliyor. Kendisiyle ilgili kayıtları çok net tuttuğu ifade ediliyor. Biliyorsunuz Celali takviminin mucidi aynı zamanda ve bu takvim o kadar iyi bir takvim ki Avrupa'da kullanılan Gregorian takviminin bile önüne geçiyor. Çok daha kesin değerleri var çünkü takvim. Her neyse, oradaki yaşam başladıktan sonra kendisinin bir yandan da tıpkı Hayyam'ın yaşamındaki gelişim gibi aşkla karşılaşmasına denk geliyoruz. Bu bölümü de unutmayın. Çünkü bu bölümde aynı zamanda bize hem Hayyam değerlerini çok iyi anlatan, hem Hayyam'ın aşkını çok iyi anlatan, hem de burada Cihan diye simgelenen kadının aslında gerçek Ömer Hayyam'ın hayatında da var olan başka bir şaire atıf yaptığının göstergesi olan bir durum. Bir kadın, bir erkek. İsmi belirsiz nakkaş onları yanlamasına uzanmış ve birbirlerine sarılmış olarak hayal etmişti. Köşkün duvarlarını silip kenarları güllerle bezeli çimenlerden bir yatak kurmuş ve ayaklarının dibinden gümüş rengi bir dere akıtmıştı. Cihan'a bir Hindu tanrıçasının dik memelerini vermiş, bir elinde kadehini tutan Ömer öteki eliyle kadının saçlarını okşuyordu. Sarayda her gün karşılaşıyor ve duygularını belli etmeme kaygısıyla bakışmaktan kaçınıyorlardı. Hayyam her akşam sevgilisine kavuşmak için aceleyle dönüyordu Cihan Nüma'ya. Felekten daha kaç gece çalabileceklerdi ki böyle? Her şey Nasır Han'a bağlıydı. O yola çıkınca Cihan da birlikte gidecekti. Han önceden hiçbir şeyi haber vermezdi. Gecelerden bir gece, yazın en sıcak gecelerinden birinde, Hayyam beklemek için Cihan Yuma'nın taraçasına çıktı. Hemen yakınında Kadı Efendi'nin muhafızlarının gülüşmelerini duyar gibi olunca işkillendi. Ama yanılmıştı herhalde. Çünkü Cihan çıka geldi ve kimsenin kendisini fark etmediğini söyleyip onun içini rahatlattı. Önce kaçamak bir öpücük verdiler. Bunu uzun bir öpüşme izledi. Ötekilerin gününü böyle bitirip kendi gecelerine başlıyorlardı. Şu anda bu şehirde bizim gibi birbirine kavuşmuş, kucaklaşan kaç aşık vardır dersin. Yaramaz bir çocuk gibi fısıldamıştı bu sözleri Cihan. Ömer bilgiç bir edayla gecelik takkesini düzeltti, yanaklarını şişirdi, sesine bir ağırlık verdi. Olaya yakından bakalım. Canları sıkılan eşleri, itaat edilen cariyeleri, bedenlerini satan veya kiralayan sokak kızlarını, iç geçiren bakireleri çıkarırsak geriye kaç kadın kalır? Bu gece kaç kadın kendi seçtiği erkeğin koynuna girecek? Aynı şekilde kaç erkek sevdiği bir kadının, daha da önemlisi zorunluluk dışında bir nedenle kendini veren bir kadının yanında uyuyacak? Kim bilir, belki de Semerkant'ta bu gece bir tek seven kadın ve bir tek aşık erkek vardır. Niye sen, niye ben mi diyeceksin? Çünkü Allah nasıl ki bazı çiçekleri ağlı yaratmışsa, bizi de aşık yaratmış da ondan. Ömer güldü, Cihan'ın gözlerinden yaşlar aktı. İçeri girelim de kapıyı örtelim. Mutluluğumuz dışarıdan duyulmasın dedi. Bu söz, Facebook'ta en çok paylaşılan sözlerden bir tanesi. Zaten bugün size böyle de bir kıyak geçeceğim. Hayyam'ın bir takım rubaileri gerçekten ona mı ait değil mi? Bunun çok eski bir karmaşa olduğundan da bahsedeceğiz. Onun da örneklerini göstereceğim. Hatta Yahya Kemal'in zamanında çevirdiği, Farsçadan getirip Türkçe'ye kazandırdığı bir takım rubailerin var olup olmadığının çok iyi bilinmediğini anlatacağım. Ve bunu yaparken çok güzel iki kitap eşlik edecek bize. Biri burada kaybolan, yani romana konu olan Ömer Hayyam'ın rubaiyatı, rubaileri, onun yazdıkları. Bir diğeri de Asaf Alet Çelebi'nin yazdığı Hayyam'ın hayatına ilişkin olan değerlendirme kitabı. İkisi de benim için son derece önemli. Çünkü elimdeki şu kitapları da göstereyim size. Bunlar çok eski ve çok değerli kitaplar. Bu 1969 basımı, orijinal bir kitap, 1969'dan kalma, çok sevdiğim bir arkadaşımın babasının kitabı, onun armağanı bende duruyor. Bu kitap ondan çok daha eski, elimdeki küçücük bir kitap, 1954 basımı, şanslıyım ki bir sahaftan bulup alabildim bu kitabı. İlk ben açtım, çok büyük bir değer bu aynı zamanda, sayfalarını yapraklarını ilk ben çevirdim bunun. Alınmış ama kullanılmamış, elde kalmış kitaplardan bir tanesi. Asaf Alet Çelebi'nin bu incelemesi bize burada anlatılanların doğruluğunu da gösterecek çünkü. İşte Cihan'la Ömer Hayyam arasında bu güzel görünen aşk ilişkisi, aynı zamanda Cihan'ın o sevişmenin üzerine Ömer Hayyam'ın kulağına fısıldadığı başka bir dedikoduyla, ki Hayyam böyle biri değil, hoşlanmıyor bunlardan, bu tarz konuşmalardan, ama onun kulağına fısıldadığı bir dedikoduyla bambaşka bir boyut kazanıyor. Çünkü onun söylediğine göre Alparslan'ın orduları çoktan orayı kuşatmaya karar vermiş ve Semerkant'ın ele geçmesi, Nasır Han'ın elinden çıkması an meselesi. Bunun için bir takım Başka etkinlikler yapılmış, kızlar alınmış, kızlar verilmiş, aile olunmaya çalışılmış. Ama bu kitapla ilgili sağda solda duyacağınız en önemli, en çok duyacağınız sözlerden bir tanesi şu. Bu kitap bir Türk düşmanı. Böyle söyleniyor. Çünkü Selçuklulardan bahsederken gerçekten onların zulmünden bahsediyor ağırlıklı olarak. Ama yaşanılan dönemi de düşünecek olursanız, burada zulüm diye bahsedilen şeyin o dönemin savaş kuralları olduğunu anlayabilirsiniz. Bir de sözünü sakınmayan bir kitap bu. Mesela çoğu kişi okuduğunu söyler ama bu kitabın içinde Alparslan'ın, hepimizin bildiği Anadolu'ya kapılarını açan Alparslan'ın eşcinsel olduğuna dair bir takım iddiaların, bir takım hatırlatmaların olduğunu görüyorsunuz. Bunun içinde Amin Maluf geri adım atmadan bunları yapıyor. Kendisinin sonradan Kürşat Oğuz'a verdiği bir röportajda da bundan çok bahsetmiyor ama bunu yapmaktan gocunmadığını en azından anlatıyor. Oysa biz hep şuna bağlı kaldık burada edebiyat konuşurken. Tarih dediğimiz şey bizim kız kardeşimizin namusu değil. Hani Mehmet Ali Kılıçbay'ın söylemiyle. Tarih yaşananların içinde tarihçilerin değerlendireceği bir şey. Ama bizim konuşacağımız şey edebiyat. İşte burada başlayan bu yolculukla birlikte, yani Nasır'ın oradaki savaş koşullarının içine girmesiyle birlikte aslında bambaşka bir şey yaşanmaya başlanıyor. Çünkü Alparslan savaşı kazansa da, ne kadar kazansa da aslında bir hançer darbesiyle öldükten sonra burada Semerkant'ın içinde bambaşka bir gelişim yaşanıyor. Artık kendisi için bambaşka kapılar açılan ve o açılan kapıların içinde biraz daha rahat bir hayat sürmeyi planlayan Ömer Hayyam için gelecek bir parça daha belirgin hale geliyor. Kitabın önemli karakterlerinden diğer ikisi. Biri, hepimizin bir şekilde duyduğu, özellikle din savaşları konusunda, mezhep savaşları konusunda, Haşhaşilerin ya da doğru söylemiyle Haşhaşinlerin aslında lideri, Batıniliğin lideri, hepimizin bildiği Hasan el-Sabbah'ın burada kendisinin kulağına ilk karşılaşmalarında bir yıl sonra seni bekliyorum görüşeceğiz diyen Nizamül Mülk'e giden yolda karşılaştığı bir öğrenci olarak Hayyam'ın karşısına çıkması. Burada Hayyam'ın hani o başta kitapta başlarken söyledim ya kaybolan rubaiyatı, yani rubailerini yazdığı o defter. O defteri tam da ilk başta konuştuğumuz o kadı var ya hani Ebu Tahir. O armağan ediyor. Yazdıklarını bunun içinde biriktirmesini, gerektiğinde saklamasını ama mutlaka yazmasını tavsiye ederek veriyor hem de eline. İşte o yolculuk sırasında Hasan el-Sabbah'la karşılaştıktan sonra ikisinin beraber yaptığı bir yolculuk, onları dönemin önemli devlet adamı, Melikşah'ın veziri, baş veziri Nizamül Mülk'e kadar götürüyor. Ve orada kendisine teklif edilen bir işle birlikte aslında yazıp çizmek, belki bir rasathanede gözlem yapabilmek üzere kendi kafasındaki yaşamı planlayan Ömer Hayyam ilk kez bir teklifi reddetmek zorunda kalıyor. Çünkü o teklifi reddetmezse kendi değerlerinin tamamına ihanet etmiş olacak ve kader onları tam da doğu coğrafyasının söylediği, beklediği, bizlere anlattığı, hatta belki bazılarına göre dikte ettirdiği gibi bambaşka bir ağ kurarak o teklif edilen görevin Hasan el-Sabbah'a yönlenmesine neden oluyor ve oradan sonra gelişen olaylar kitabın 4 ana kitap ya da 4 ana bölüm, bazılarına göre 2 ama aslında bu kitabı 4'e ayırmak en mantıklı olanı. Çünkü öyküler farklı farklı şekilde anlatılıyor ve 2'den 3'e geçerken bir kurgu yapılarak zaman atlaması sağlanıyor içlerinde. Hasan Sabbah'ın bunu aldıktan sonra, bu görevi aldıktan sonra yaşattıkları aslında hepimizin bugünkü kaderine de sirayet edecek pek çok gelişim beraberinde getiriyor. Çünkü orada bir devlet adamı olarak Nizamül Mülk'ün devlet yönetiminden uzaklaştırılması, onun yerinde kendinin olması gibi bir düşünceye kapılan Hasan el-Sabbah, Hasan Sabbah hangisini kullanırsanız, sonuçta oradan kovulmasına, Alamut Kalesi'ne, ki başka bir kitabında da öyle anlatıyor zaten, hani o gelişimi merak edecek olanlar için de Alamut Kalesi'ni özellikle tavsiye edeyim. Seversiniz tarihi kurgudan hoşlanıyorsanız. Oraya gidip kendi adamlarını toplayıp meşhur Haşhaşileri bir araya getirerek, bununla ilgili biliyorsunuz çok söylenti var, işte haşhaş çektikleri için bunlara böyle deniyor, hayır kılıçlarıyla ilgili olarak böyle deniyor falan filan gibi. Ama sonuçta bileceğimiz tek şey şu ki ölmenin öldürmekten bile daha aziz olduğu gibi bir zanna kapılarak, ki bunu onlara söyleyen Sabah özellikle, bu zanna kapıldıktan sonra her türlü suikastin içinde olabilecek, Hasan Sabbah için her şeyi yapabilecek bir insan güruhundan bahsediyoruz. Ve o insanlar yapmaya başlıyorlar. Devlet yönetimi öyle büyük bir kargaşaya giriyor ki Nizamül Mülk'ün de hayattan ayrılmasıyla sonuçlanan bir düzlemde işte o başta bahsettiğimiz Ömer Hayyam'ın rubaiyatı bir şekilde Hasan Sabbah'ın eline geçiyor. Ne olduğunu biliyor Hasan Sabbah o kitapta. Ne yazıldığını biliyor. Okuyor ve ezberliyor çünkü. Ezberledikten sonra önüne kalın demir parmaklıklar çektiği bir bölümüne koyuyor kendi çalışma odasının içinde. İstiyor ki insanlar ulaşamasın ona. Çünkü içinde ne olduğunu o da biliyor. Kitabın bundan sonrasını anlatmayacağım. Sadece şu bölümünü söyleyeyim size. Buradan sonra sıçrayarak bizim geçtiğimiz yerde bir aslında Amerikan asıllı ama annesinin ve babasının ağır Ömer Hayyam aşıklığı nedeniyle isminin bir bölümü Omar olarak gerçekleşmiş. Benjamin adında bir karakter girecek ve onunla birlikte iş tekrar işte başladığı noktaya, yani o çemberi tamamlayarak Titania'ya bağlanacak bir aşk acısıyla sonuçlanacak. Ama bizi burada ilgilendiren hikayeler tam bu noktada başlıyor işte. Şu saklanan kitap var ya, o saklanan kitap bize aslında şunu anlatıyor. İnsanları din yoluyla baskı altında tutmak isteyenlerin tamamının uyguladıkları bir metot bu. Umberto Eco'nun Gül'ün adında anlattığı kitap, Gülmen'in kitabı, hatırlıyor musunuz? Burada başka bir vesileyle, üstelik siyaset konuşurken anlatmıştım size. O kitabın saklanma gerekçesi nedir diye sormuştum. Çünkü insanlar, gülen insanlar, otoriteye itaat etmek konusunda boşluklar yaşayabilir. Yani hayatın güzel yönünü gören bir şekilde mutlaka o otoriteden kurtulmanın yolunu, yöntemini bulabilir. Nereye kadar? O kitap keşfedilinceye kadar. Kitap saklanmalı. Orta Çağ'ın Hristiyan dünyasında geçen bir kitap. Yani Katoliklerin aynı bölümünü anlatan bir kitap. Bakın içinde, üstelik o kitaptan, Umberto Eco'nun yazmasından 8 sene sonra yayınlanmış bir kitap Semerkant, bambaşka bir pencereden aynı noktaya atıfta bulunuyor aslında. Çünkü orada söylenmeye çalışılan şey insanların kendilerine ulaşmalarının engellenmesi. Çünkü kendini bilen insan ne olursa olsun otoriteye başkaldırma konusunda asla ama asla geri adım atmayacaktır. Bu kitapta da böyle oluyor. Hasan Sabbah'ın eline geçtikten sonra onun ölümüyle noktalanan süreçten sonra aslında planlanan halife yerine gelmiyor, torunu sayılabilecek biri. Yerine geçtikten sonra, yani yönetimi eline aldıktan sonra Hasan Sabbah'ın yaptıklarının tam tersini yapmaya başlıyor. Ve bunu yapmasına neden olan şey duvardan yazarın anlatımıyla sıvaları sökercesine kopup çıkarttığı o kitap oluyor. Çünkü kitabın içinde, Ömer Hayyam'ın anlattıklarının içinde anlatılanlar artık Tanrı'yı bulma yolunun, Tanrı'ya ulaşma yolunun, anlatılanların, Hasan Sabbah'ın anlattıklarının olmadığı mesela. Hatta o kadar net talimatlar veriliyor ki bugüne kadar ne yapıldıysa bundan sonra tam tersi yapılacak diyor yeni halife. Şunu anlatıyor insanlara. Bugüne kadar 5 vakit namaz kılıyorduk. Çünkü 5 vakit namaz Tanrı'ya ulaşmanın yoluydu. Ama biz Tanrı'ya ulaştıysak, ki şu anda ulaştık, artık bunu yapmak bizi ondan uzaklaştıracaktır. Her kim ki 5 vakit namaz kılarsa cezalandırılacak bundan sonra. İşin koptuğu gittiği yerler buralar. Ve ilk başta kendi kulağına fısıldanan insanoğlunun ikiyüzlülüğüne ilişkin değerlendirme Semerkant kitabında tam da bize bu noktadan vuruyor. Şimdi burada bizim başvuracağımız şey Ömer Hayyam'ın rubaileri. Geldik işin en can alıcı noktasına. Çünkü kitaba bakarsanız, Semerkant'a bakarsanız, kendisi de bir şair olan Cihan, Ömer Hayyam'ın aşık olduğu kadın var ya, o rubaileri aşağılıyor. Hatta Han'ın huzuruna, Nasır Han'ın huzuruna rubayı yazdığını söylemeden çıkmasını salık veriyor ona. Diyor ki, rubayı daha alt kademeden insanların yaptığı işlerdendir. Sen şair olduğunu söyleme, ona bilim insanı olduğunu söyle. Ömer Hayyam'ın ilk kez gözünden şüphelerin geçtiği an, aşkın karşısına şüphenin ilk dikildiği an orası. İkincisi, Cihan'la ilgili kendisine anlatılan şeyler, yani onun sarayın içinde yaşamak, bir debdebenin, bir lüksün, en azından ortalama bir lüksün olmadığı hiçbir yerde kendisinin yanında bulunmayacağına ilişkin değerlendirmeler canını çok sıkıyor, gerçekten çok sıkıyor ama yapacak bir şey yok çünkü bunun doğrulandığını görüyor. Semerkant buradan sonra bize eşlik etmeyecek. Buradan sonra bize eşlik edecek olan artık Ömer Hayyam'ın rubaileri. Şimdi buraya geçmeden önce şu rubai tarzını biraz bilmek, görmek gerekiyor. Aslında Fars edebiyatının içinde temel anlamıyla, tanımlamasıyla 4 mısradan oluşan, hatta Farslıların kendilerine yakıştırdıkları ve anlattıkları şekliyle 1. ve 2. mısrağında aslında derdini anlatan Üçüncüsünde dördüncü mısraya atıfta bulunan ve dördüncüsünde yine Fars dili söyleyişiyle mevzuyu kapatıp insanların önüne koyan bir yazım stili. Ama burada Ömer Hayyam'ın yaptıkları, Ömer Hayyam'ın anlattıkları farklı. Çünkü karşımıza çıkan ilk sıkıntı şu oldu. Her bahsedilen, özellikle döneminde zındıklıkla yargılanan Ömer Hayyam'ın nasıl bir kişilik olduğu yolunda insanların kafasında büyük soru işaretleri uyandıran bu rubailer gerçekten ona mı ait? O kadar ilginç ki şu çalışmayı yaparken son 10 gün içinde ulaşabildiğim bütün kaynaklar hepsi birbirinden farklı olarak aynı noktaya itti beni. Hepsi diyordu ki bunlar Ömer Hayyam'a ait olmayabilir. Ama emin olun Ömer Hayyam'a ait olmadığı kesin olanlar ayıklandıktan sonra kalanlardır. Hatta Sabahattin Eyüboğlu, hatırlıyor musunuz Orhan Veli konuşurken bunu konuşmuştuk, anlatmıştım size. Mutlaka ama mutlaka yaşamın insanlar öğrenmeli. Sabahattin Eyüboğlu, bugün yaşadığımız kültür dünyasının içinde hala ölmediysek, hala bir kıymık nefes alma şansımız varsa onu kuranlardan bir tanesidir diye. Sabahattin Eyüboğlu burada çevirilerini yaparken aynı sıkıntıdan onun da muzdarip olduğunu söylüyor ve şöyle bir örnek veriyor. Benim için en ilginç olanı bu. Kendisinin de ulaştığı 400 civarında rubai olduğunu, bunun bazı kaynaklarda 600'e bazılarında 1200'e kadar çıktığını söyledikten sonra verdiği örneğe dikkatli bakın lütfen. Felsefi olanlara değer veren Rıza Tevfik düpedüz şarabı öven dörtlüklerin Hayyam'ın olamayacağına inanmıyor. İnananlara da budala diyor. Abdullah Cevdet başka baskıların çoğunda bulunmayan beklenmedik bazı dörtlüklerde asıl Hayyam'ı buluyor. Hüseyin Rıfat ise aşık Hayyam'ı ötekilerden daha sahici sayıyor. Yahya Kemal'in en çok sevdiği ve Türkçe'ye çevirdiği dörtlüklerden birkaçını elime geçen metinlerin hiçbirinde bulamadım. Fitzgerald'ın aşırı bir serbestlikle İngilizce'ye çevirdiği ve 19. yüzyılda bütün batıya sevdirdiği rubailerin birçoğu bilginlerce Hayyam'a ait değil. Abdullah Cevdet'in bir kitabında yalnız Fransızcasının fotoğrafı görülen bir rubai var. Hiçbir kelime atlamadan Fransızcadan çeviriyorum. Dikkatli dinleyin, bakın hangi rubai. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok. Şimdi tam bu noktada Hayyam'da ilerlemeden şu bahsi geçen şarap mevzunu, tanrı tanımama mevzunun biraz üzerinde durmamız lazım. Çünkü bu bize coğrafya atlama imkanı sağlayacak. İnanın bana, inanın sözüme, samimiyetime güvenin. Coğrafya atlayacağız, yüzyıllar geçeceğiz üzerinden. 800 yıl öteye büyük bir adım atacağız. Önce 150 yıl geriye gideceğiz ama. Çünkü Ömer Hayyam'a atfedilen pek çok rubaide olduğu gibi şu şarap mevzu herkesin kafasını en çok karıştıran şey. Yani Ömer Hayyam'ın sarhoş olması, sürekli olarak sarhoş gezmesi ve o sarhoşluğun içinde kendine ait doğruyu bulduğunu söylemesi pek çok insanın onu tanrı tanımazlıkla, İslamiyet karşıtlığıyla falan suçlamasına neden oluyor. Ama Ömer Hayyam'ın hayatı çok ilginç. Hayyam mesela mezhepler arası kavgalar bitip Kabe yolu açıldıktan sonra hacca gidiyor. Hatta hacdan döndükten sonra çok uzun bir müddet kimseyle görüşmüyor. Zaten bütün kaynaklar anlatılanın aksine, iyi kaynakların tamamı şu 10-15 günlük çalışma içinde yabancı ve yerli bütün kaynaklar bana gösterdi ki huysuz aksi bir adam aslında. Gerçekten öyle. Ama aksiliği insanlara kötülük yapmaktan kaynaklanmıyor. İnsanların anlattığı şeylere ikna olmamasından rahatsız oluyor. Oysa onlara anlattığı şeyin böyle değerlendirilmesi asıl onu razı eden. Ancak Asaf Alet Çelebi şöyle anlatıyor size. Demin söylediğim gibi Ömer Hayyam'ın bu dünya klasikleri içinde çıkmış. Bir de neyse onu sonra söylerim. Ancak bunlardan orta sınıf bir sarhoşun kolayca düşünebileceği gibi şaraba tapma fikri çıkarılmamalı. Dikkat etmek ve rintliğin, bilhassa İran'daki manasıyla rintliğin ne demek olduğunu bilmek lazımdır. Böyle şiirler söyleyen veya bunları okumaktan hoşlanan bir kimse şarap içebileceği gibi hiç içmeyebilir de. Yani mesele onun içip içmemesinde, sarhoş olup olmamasında değildir. O şarap ekseriya, hatta tasavvuftaki manasında olmasa da yine de ruhu sarhoş eden hayali bir şaraptır. Bizim bu sarhoşluğumuz kızıl şaraptan değildir. Bu şarap bizim sevdamızın kadehinden başka yerde bulunmaz. Sen şarabımı dökmek için geldin ama ben ortada şarabı olmayan bir sarhoşum diyor. Kim? Mevlana. Bu noktayı en iyi anlatanlardan biri. Kısacası bahsedilen hakiki manadaki şarap bile olsa bu kelime muayyen bir felsefe sistemini izaha yarayan bir misali anlatmak için kullanılmış demektir. Yani gayeden ziyade bir vasıta, kötümser veya iyimser bir ruh halinin ifadesi için bulunmuş bir sembol. Burada küçük bir noktaya daha değinmek isterim. İslam dininde yasak olan şaraptan böyle bahsetmenin bir manası daha var. Aslında sade ve içtimai bir din olan İslamiyet, bir takım softaların elinde hürriyetlerin lüzumsuz derecede sınırlandığı kesin kes hükümlerle doldurulmuştu. Akla uymayan bu mecburiyetlere isyan edecek olan serbest düşünceli hür insanlar şarabı isyan bayrağı gibi kullandılar. Böyle bağımsız bir isyan için yanlış, katlanılması imkansız bir cemiyet anlayışını toptan terslemek ve ona hücum etmek maksadıyla o cemiyette dokunulması günah sayılan şarabı ele almak Müslüman şartta, bilhassa İran'da moda hükmündeydi. Gördüğünüz gibi burada anlatılan sarhoşluk bir anlamıyla vecd içinde kendinden geçmeyi sembolize ediyor. Hayyam'ın rubailerinden birazdan size örnekler okuyacağım, orada göreceksiniz zaten. Bahsedilen hikaye bu. Ama bambaşka bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani bu sarhoşluk hali var ya, aslında edebiyat akımları içinde kim bunu ortaya getirdiyse her zaman canı yanmış. Hem de öyle çok canı yanmış ki çok benzer örnekleri yaşadıklarını insanlar unutmuş. Ben burada bunu okurken bir anda aklıma gelen hikaye, bir anda geliveren bir şiir, burada sizinle daha önce de paylaştığım bir şiir. Charles Baudelaire'in, ki kendisinden 800 sene sonra yaşayacak, Ömer Hayyam'dan 800 sene sonra yaşayacak, Hep Sarhoş Olmalı şiiri. Dikkatli dinleyin. Hep sarhoş olmalı. Her şey bunda. Tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa doğru çeken zamanın korkunç ağırlığını duymamak için durmamacasına sarhoş olmalısınız. Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz ama sarhoş olun. Coğrafya ne kadar rahat terk edilebiliyor görüyor musunuz? İçimizdeki gurbet duygusunu taşımadan sadece edebiyatla coğrafyayı terk etmek ne kadar mümkün oluyor? Ömer Hayyam'dan Charles Baudelaire'i atlayabiliyorsunuz bir anda. Bir anda İran coğrafyasının göbeğinden, Semerkant'ın içinden bir anda Fransa'ya zıplayabiliyorsunuz. Hepsinin anlattığı şey aynı ve hepsinin rahatsızlık duyularak tukaka edildiği, toplumun önünde linç girişimlerine mal olduğu, maruz kaldığı şeyler bunlar aslında. Anlatılan böyle bir şey değil, onun söylediği böyle bir şey değil. Şimdi rubayinin içinde göreceksiniz. Ömer Hayyam öyle şeyler yazıyor ki gerçekten rahatsız etmeye başlıyor insanları. Çünkü onun söylediklerinin içinde aslında kendisinden 150 yıl önce yaşamış ve yaşamını bu uğurda tam da Hayyam'ın anlattığı şeyler nedeniyle idamla noktalamak zorunda kalmış başka birinin izlerini görüyoruz. Diyor ki, sorunun zorluğuna bakar mısınız? Beni özene bezene yaratan kim? Sen. Ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek günah işleten de sensin bana. Öyleyse nedir bu cennet cehennem? Ne kadar ağır bir soru değil mi? Bakın bambaşka bir yerde başka bir şekilde geliyor. Putların üzerinden gidiyor bu sefer. Bir put demiş ki kendine tapana, bilir misin niçin taparsın bana? Sen kendi güzelliğine vurgunsun. Bense ayna tutar gibiyim sana. Yani insanın özündekini anlatıyor sadece. Sadece özden hareketle söylüyor bunları. Ve bunu söylerken asla geri adım atmadan söylüyor. Bu dünyadan başka dünya yok. Arama. Senden benden başka düşünen yok. Arama. Vazgeç ötelerden. Yorma kendini. O var sandığın şey yok mu? O yok. Arama. Bunları söyleyen kişinin elbette ki bambaşka, kendisinden 150 yıl önce benzer acıyı yaşamış insanlarla kıyaslanması da doğal olmalı. Aslında onun ismini biliyorsunuz, Hallacı Mansur. O da Enel Hak diyor. Yani Tanrı benim, Hak benim. Hak Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Ama orada kastettiği şey doğrunun, gerçeğin de içinde barındığı çok daha geniş bir kavram. Ve bunu söylediği için hayatı idam sehpasında sonlanıyor. Hallacı Mansur'un Enel Hak dediğini kendisinden 150 yıl sonra, 150 uzun sene sonra Ömer Hayyam söylüyor benzer bir coğrafyada. Onun hayatı Bağdat'ta idamla sonuçlanıyor. Ama doğum yeri itibariyle o da İran coğrafyasının içinde. Ve burada bu benzerliğin içinden hareketle aynı düşüncenin 150 yıl boyunca insanlığı boğduğunu görüyoruz. Oysa dediğim gibi Burada konuşulan şey, ne anlattığını gördüğünüz andan itibaren aslında kafanızda hiçbir kuşkuya mahal bırakmıyor. Söylemeye çalıştığı şeyi görüyorsunuz. Ve kendiyle ilgili o kadar rahat ifadeler kullanıyor ki, benim en sevdiğim rubailerden bir tanesi, en sevdiğim. Belki içindeki ifadeleri ilk kez duyacaksınız. İçinizde bilen vardır ya da yoktur, bilmiyorum ama kendinden bahsederken çok ağır sıfatlar kullanıyor. Ben ne camiye yararım ne havraya. Bir başka hamur benimki, bir başka maya. Yoksul gavur, çirkin orospu gibiyim. Ne din umurumda, ne cennet, ne dünya. Burada anlattığı şey, hani demin söylüyorduk ya, kendisinin de yaptığı hac yolculuğunun ardından içinde bulduğu Tanrı kavramıyla hesaplaşması aslında. Yani orada Tanrı'nın bütünlüğüne, o tekliğe varabilmesi ama Hallacı Mansur'un hayatının sonuçlanmasına neden olan, idam sehpasında sonuçlanmasına neden olan bölümün yaşanmasından önce. Kendine bu kadar ağır ifadeler yaparak aslında her insanın bu sıfatı sonuna kadar hak ettiğini söylüyor. Yani sıradan insanlar, başkaları tarafından mükemmel görülmeyen, üstleriyle başlarıyla, servetleriyle, yaşadıklarıyla, aşklarıyla birlikte insanların gözünde muteber olmayanların da Tanrı'dan parça taşıdığını söylüyor aslında. Hayyam'ın söylediği bu, o put şiirinde anlattığı gibi. Şimdi Hayyam'a mı ait, hepinizin kafasında olan, hani duyduğunuz çok önemli rubailerden bir tanesi. Onu da paylaşayım da. Gittiğiniz özellikle meyhanelerin pek çoğunda yazar, duvarlarda vardır bu. Çoğu yanlış yazılmıştır, D'sini D'sını yanlış yazarlar. Ama evet, Hayyam'a ait bir rubaidir bu. Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur. Çiğsen başka bir yere git eğlenmeye. Ve haram rubai, en çok konuşulanlardan bir tanesi yine. Kim demiş ki haram nedir bilmez Hayyam. Ben haramı helali karıştırmam. Seninle içilen şarap helaldir. Sensiz içtiğim su bile haram. Sevgiliye bu kadar yakından yaklaşan, onun için çok güzel sözler söyleyen biri, benim en sevdiğim rubaiinde sevgilisini bakın ne kadar güzel anlatıyor. Ne kadar güzel övücü cümlelerle anlatıyor. Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günleri süslenir, seninse bayramları süsler güzel yüzün. Şimdi sevgiliden bahsettik yani. Cihan'dan, yani Semerkant'ta anlatılan şair Cihan'dan. Çok acayip bir şey var burada. Çünkü Ömer Hayyam'ın hayatına baktığınız zaman orada benzer bir karakter var. Ama adı Cihan değil bu kez. Ve orada söylendiğine göre Ömer Hayyam'ın hayatında, bu arada bu romanda da geçen rubaiyat var ya, el yazması. Asaf Halet Çelebi bu 1954 yılında yazdığı kitapta, onun bir nüshasının, el yazmalarından birinin Oxford'da Bodleian Kütüphanesi'nde 525 numarayla kayıtlı olduğunu söylüyor. Ve orada Oxford Kütüphanesi'nin içinde toplam rubai sayısının 150 olduğundan bahsediyor. Oysa biliyorsunuz bizim gördüklerimizin çoğu 300'le, 400'le başlıyor. 1200'e kadar çıkıyor. Ama bütün dünya Hayyam'ı keşfettikten sonra Hayyam o kadar hızlı yayılıyor ki dünyaya. Mesela bu bir tesadüf olamaz. Bu Amin Maluf'un tarihle günceli birlikte bir araya getirerek iyi davrandığını, iyi yaptığını anlatan bir şey. Bahsedilen Titanic var ya, 1911'in Mayıs'ında yola çıkıyor. Bir sene bile sefer yapamıyor işte, 11 ay kadar. Sonra bir sonraki yılın 1912'nin Nisan'ında batıyor. Newfoundland açıklarında batıyor. O arada Titanic'in battığı sene 1912'de, Titanic'in batmasının ardından sadece o yıl İngiltere'de 120 ayrı Hayyam baskısı yapılıyor. İnsanlar bir anda doğunun mistisizmine, kaderciliğine kendilerini kaptırıyorlar. Çünkü burada anlatılan şeyler hayatın dört köşesini toparlıyor. Yani size çok fazla düşünme gerekliliği bırakmıyor. Daha rahat götürebilirsin bunu diyor sana. Ve burada anlatılanların içinden bir tanesi de aynı şekilde hani Asaf Halet Çelebi de söylüyor. Ben de 400'e yakın bulabildim diyor. 400 civarında rubayı bulabildim diyor. Hayyam'ın yazdıklarını, çizdiklerini, burada işte söylendiği şekliyle kendisine, mesela 1954 yılındaki anlatıda, burada Asaf Halet Çelebi'nin yazdığında, aslında derin bir yoksulluğa gark olan Hayyam'ın, hani burada Semerkand'a geldiği bölüm var ya, işte orada derin bir yoksulluğa gark olan Hayyam'ın tanıştığı Ebu Tahir isminde birinin himayesine girdiği söyleniyor. Ebu Tahir hem de aynı isimle kullanılarak Semerkant'ta kadı olarak karşımıza çıkıyor. Nizamül Mülk'e gidecek yol üzerinde önce Nasır Han'ın sonra da Nizamül Mülk'e yani Melikşah'a gidecek düzlemde, Alparslan'ın aradan çıkmasıyla geçecek düzlemde Hayyam'ın kaderini belirleyen insanlar. Ve yine aynı şekilde burada Hayyam'ın yaşadıkları 1954 yılında baktığınızda yine benzer şekilde yaşanıyor. Benzer şekilde görülüyor. Olaylar, kurgular o kadar birbirine benziyor ki siz baktığınızda gördüğünüz şey burada Hayyam'ın yaşadığı aşkları da dahil olmak üzere. Yani ismi neydi? Hemen ismini de bulalım. Şair tarafıyla anlatılırken özellikle Fitzgerald'ın yazdıklarının içinde Hayyam'ın bir aşkından bahsediliyor. Buradaki adı Cihan değil ama. Cihan kurgunun içinde Amin Maluf'un bulup yerleştirdiği isim ve onunla devam eden ismi. Hayyam'ın rubaileri bize şunu gösteriyor. Doğu mistisizminin içinde kendini bulma yöntemi olarak eğer Tanrı'dan hareketle içindeki Tanrı parçacığını çıkartırsan başın biraz derde girecek. Ama aynı zamanda Semerkand'ın içindeki o tiplerin tamamı bizim yaşadığımız coğrafyayı çok iyi özetleyen tipler. Nizamül Mülk iyi devlet adamı ihtiyacını anlatıyor. Ve onun devlet adamlığı statüsü anlatılırken kitabın içinde bugüne atıflarda var aslında. O atıfların pek çoğu bugün yönetilemeyen Lübnan'ın belki bir parçası Amin Maluf üzerinden. Orada anlatılan Hasan Sabbah bugün devam eden mezhep kavgalarının bir göstergesi. Tıpkı onun anlattığı gibi bugün 20'den fazla etnik grubun, dini grubun, 20'nin üzerinde grubun aslında iyi bir paylaşımla hesapça yönetildiği Lübnan'da işlerin neden yolunda gitmediğini anlatıyor. Herkesin kendi dini unsurunu ya da etnisitesini öne çıkartarak uyumlu yaşıyormuş gibi göründüğü bir coğrafyanın patlamaya ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Ve Hayyam burada Semerkand'ın içinde sembolize edildiği haliyle aslında bugünün insanını anlatıyor. Bugünün insanının gerçek arayışını ama o gün Hayyam'ın söyledikleri yani bundan neredeyse 900 yıl önce Hayyam'ın söylediklerini bugün söyleyebilmek çok zor. Hala çok zor. İşte burası da İslam dünyasının aydınlanmacı felsefeye kendini kapatmasının aslında geri kalmanın temelini nasıl oluşturduğunu anlatıyor bize. O kadar ilginç bir şey ki bu kitapla ilgili çalışma yaparken beni bambaşka bir yere götürdü hikaye. Çünkü burada anlatılan şeyin yeni olmadığını fark ettim ben. Yeni de değil, 2 hafta önce burada Orhan Veli konuşurken de aslında size çok basit ucundan anlatmıştım o hikayeyi. Ama bu beni bambaşka bir sahafta, bambaşka bir kitaba ulaştırdı. Benim için de çok değerli, artık kütüphanem için çok çok önemli parçalardan bir tanesi olacak bir kitaba ulaşmamı sağladı. Kelile ve Dimne. Bu kitap, ismini duydunuz çoğunuz büyük ihtimalle. Benim elimdeki bir orijinal baskı. Çok acı, gerçekten acı. 1941 yılında basılmış bu kitap. 1943'te bakın görüyorsunuz su yeşil dolma kalemle imzalanmış, görüyor musunuz? Maalesef imzayı atan kişi aynı zamanda bu kitabın çevirisini yapan Ömer Rıza Doğrul. Armağan adında birine gelecekte çok büyük adam olmasını umarak imzalayıp vermiş. Ama armağan kimdir bilmiyorum da bu kitabı sahafa düşürmüş. Belki bilmeden yapmıştır. Bilmiyorum. Kelile ve Dimne aslında hepimiz için çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikaye yine coğrafya aşan bir hikaye. Ama bugün anlatıyor. Hani Nizamül Mülk'ten hareketle devlet adamının nasıl olması gerektiği. Düşünün aynı coğrafyanın içinde, aynı toprakların içinde Platon'un devlet anlayışından bugüne gelen, bütün anlayışları birleştiren, meczeden bir anlayış içinde devlet adamının nasıl olması gerektiğini bu kez Kral Hükümdar Depşelim için Beydeba adında, aslında o da öyle değil ama onu da burada konuşalım. Beydeba denilen bir din adamı, din alimi, alimlerin başı. Çünkü Beydeba bir isim değil. Burada kitabı yazan hep Beydeba olarak adlandırılmış. Milattan önce 3. yüzyıla aşağı yukarı denk geliyor. Tarihleme bugüne kadar hep yanlış anlatılmış ama milattan önce 3. yüzyılda Hint coğrafyası içinde bu kitabın yazılma gerekçesi aslında Büyük İskender'in seferleri. Çünkü Büyük İskender Hint Yarımadası'na kadar dayandığı andan itibaren insanlar devlet yönetimiyle beladan nasıl kurtulacağını düşünmeye çalışıyor. Bakın tıpkı Platon'un devleti gibi. Daha sonra yapılan pek çok yazılan kitaplar gibi, hani Nizamül Mülk'e yazılan kitaplar gibi, burada da Kral Depşelim alimlerin en başı anlamına gelen Beydeba'dan bir kitap yazmasını istiyor. Ama onu sen Hind'in hakim ve filozofusun, benden evvelki hükümdarların hazinelerine baktım, hepsinin bir kitabı var. Sen de bana bir kitap yazacaksın diye huzura çağırıyor. Ama bakın kitabı nasıl tanımlıyor. Çok ilginç. Gül'ün adı haybeye çıkmış bir kitap değil yani. Aynı şey hem Hint coğrafyasında yaşanıyor hem Orta Çağ'ın karanlığında Hristiyan dünyasında. Bu eserin hem ciddi hem mizahi olmasını, hem eğlenceyi hem hikmet ve felsefeyi ihtiva etmesini istiyorum. Gül'ün gülüşün kitabında olduğu gibi, gülmenin kitabında olduğu gibi, sonradan saklanmak üzere. Neden? Herkesin görmemesi gerekiyor o kitabı çünkü. İnanmıyor musunuz? Bakın, Beydeva bir yıllık bir zaman istiyor Kral Depşelim'den. Ve diyor ki bana bir yıl zaman ver. Ben benimle birlikte çalışacak ekiple bir araya geleceğim. Ve onlarla senin istediğin kitabı, yani hem mizahi hem felsefi yönü ağırlıkta olan sana ait kitabı yazacağım. Bir yıl dolduğunda Kelile ve Dimne'yi getiriyor. Kelile ve Dimne tarihte yazılmış ilk fabl aslında. Bunun içinde iki çakal var. Ama 15 ayrı baptan, 15 ayrı kısımdan oluşan bu kitapta farklı hayvan hikayeleriyle aslında Kral Depşelim'in pek de işe yaramayan oğullarından hareketle onun hükümdarlığını nasıl devam ettireceği anlatılıyor. Yani iyi hükümdar nasıl olur? Oğlanları harekete geçirmek için bunun oğullarını neler yapması lazım? Biraz onları anlatıyor. Hani hayvan hikayeleri üzerinden. Mesela aslanla karga hikayesi var. Ne kadar benziyor değil mi? Ezop'un söylediklerine. Bakın yine yanlış tarihleme var orada bir tane. Bir ciddi bir yanlış tarihleme var. Çünkü deniyor ki bazı kaynaklarda Kelile ve Dimne'nin hem Ezop'a hem de aynı zamanda Andersen'e yol gösterdiğini, kılavuzluk yaptığını falan söylüyorlar. Oysa Ezop 200 yıl önce yaşamış durumda zaten. Bizim hemşerimiz Balıkesirli biliyorsunuz. Hani Orhan Veli ne güzel anlatıyordu La Fontaine çevirilerinde. Açık açık söylüyordu orada. Aslında burada anlatılan hikaye, La Fontaine'in anlattığı hikayeler, Ezop'un anlattığı hikayeler, bizim hemşerimizin, Bandırma doğumlu hemşerimizin diyordu ya, işte hem La Fontaine'in hem Andersen'in masallarının, ağırlıklı olarak La Fontaine'in, hepsinin buna dayandığı söyleniyor. Kitabı yazıyor, Kelile ve Dimne'yi. Kralın huzuruna getiriyor. Kral, ilk kez bir şenlik tertip edilmesini istiyor. Yine aynı coğrafya. Bakın coğrafya gerçekten kader midir, değil midir? Varın siz düşünün ondan sonrasını. Kral kendi tahtına benzer bir taht kurulmasını istiyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani kendi tahtıyla eşit düzlemde yanına oturmasını istiyor Beydeba'dan. Beydeba bunu reddediyor. Kralın hükümdarlığının gölgelenmemesi için. Ama bunun üzerine kral diyor ki kitabı okuduktan sonra dile benden ne dilersen. Çünkü tam istediğim gibi bir kitap yazmışsın. Bakın şimdi devamına. Tam özlediğim eseri yazdın. Benim de istediğim buydu. Artık ne dilersen dile, dileğin neye varırsa varsın senden esirgemeyeceğim, emin ol. Beydeba da krala dua etti. Bahtiyar ve muvaffak olmasını diledi. Sonra şu sözleri söyledi. Servete benim ihtiyacım yok. Üst başa gelince hiçbir elbiseyi giydiğim elbiseye tercih etmem. Bununla beraber hükümdardan yine de bir şey dileyeceğim. Kral dileğini söyle dedi. Çünkü senin her dileğin nezdimizde makbuldür. Beydeba bunun üzerine şu sözleri söyledi. Babalarınız ve atalarınız kitaplarını nasıl yazdırdılarsa sizin de bu kitabı yazdırmanızı ve muhafaza edilmesini emretmenizi diliyorum. Çünkü bu kitabın Hindistan diyarından aşırılıp Farslıların eline geçmesinden endişe ederim. Onun için kral bu kitabın hikmet evinden çıkarılmasına müsaade etmesin. Saklayın kitabı diyor. Saklayın. Farslıların eline geçmesin. Oysa Farslıların da saklayacak bir kitabı var. Hani demin anlattık ya Hayyam'ın rubaiyatı. Hatta onlar da Hristiyanların eline geçmesini istiyorlar ama Hristiyanların da bir kitabı var. Gül'ün adında Umberto Eco'nun anlattığı kitap. Gülüş'ün kitabı. Herkesin saklayacağı bir şey var. Ama asıl saklanması gereken şey şu. İnsanların büyük dini inanışların altında ezilmesi gerektiğine, kendi güçlerinin farkında olmasının esirgenmesine çalışıyorlar. Çünkü o kitabı yakalayan kişi, neresinden bakarsanız bakın, isterseniz Hasan Sabbah'ın yaptığı gibi bir duvara gömüp önüne parmaklıklar koyun, isterseniz Umberto Eco'nun Gül'ün adında anlattığı gibi onu kütüphanenin en derinliklerine saklayın, yaşanan bütün pisliklere rağmen kimse görmesin, kimse bulamasın, sonuçta o kitaplar el değiştiriyor. Tıpkı Semerkant'ta olduğu gibi. Semerkant'ta da kitabın el değiştirmesi aslında bizim doğu coğrafyasının içinde ilerlememizi getiriyor. Bize gösterdiği şey sadece ve sadece bu. O ilerleyiş işte. Belki burada biraz Amin Maluf'tan bahsetmek lazım. Amin Maluf 1949 doğumlu Lübnan asıllı bir Fransız vatandaşı. Neden böyle diyoruz? Çünkü 1976'dan beri tam 45 senedir Fransa'da yaşıyor. 1976 önemli bir yıl. Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılının hemen arkasında. Ama Amin Maluf o Kürşat Oğuz'a verdiği röportajda Habertürk'te çok ilginç bir nokta, benim ilk kez gördüğüm bir nokta, bilmiyordum gerçekten, orada okudum ben de. Eline sağlık diyelim Kürşat Oğuz'a o yüzden. Çok genç bir adamken, yani anlattığı tarihte 1949 doğumlu, 75, 26 yaşında oluyor. 26 yaşında tam evlerinin karşısında bu iç savaşın başlangıcının sembolü olan olayın yaşandığını söylüyor. Bir otobüs taranıyor. 27 Filistinli otobüsün içinde öldürülüyor uzun namlulu silahlarla. Ve sokakta herkes görüyor cinayeti. Herkes, ama hiçbir şey olmuyor. İlk fitilin ateşlendiği sene bir gazeteci ve gazeteci olarak zaten ta Ürdün'den kovulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün direnişçileriyle artık yavaş yavaş Lübnan'a yerleşmesinin ardından Lübnan'da patlayacak bombayı görüyor zaten Amin Maluf. Ve bir senelik bir süre içinde istediğiniz yerinden tutun o saatten sonra, işte Arap Savaşı'na 1967'ye gelin, daha sonrasında 1991'e kadar devam edecek ve kimi kaynaklara göre 150 bin civarında insanın ölümüyle sonuçlanacak olan iç savaşa bakın. 1991 resmi bitiş tarihi. Onun içinde Sabra Şatilla kamplarında çoğu çocuk, kadın, pek çok insanın göz göre göre Beyrut'un batısında, çok da ortalık bir yerde aslında, iki mülteci kampında kadınların, çocukların nasıl öldürüldüğüne bakın. Sonra Ariel Sharon'un nasıl İsrail Devleti'nin içinde yönetsel anlamda öne çıktığına bakın. Yaşanacağı gördüğü için Fransa'ya gidiyor. Ve kendi ifadesiyle yine 4-5 yıldan önce gitmiyor Lübnan'a. Orada yaşayan insanlar var. Çok fazla insan var. O kadar ilginç bir hayatı var ki Amin Maluf'un. Mesela Amin Maluf'un teyzesinin adı Kemal. Teyzesinin adı Kemal. Neden biliyor musunuz? 1921 doğumlu teyzesi. Amin Maluf'un babası, Amin Maluf'un dedesi Mustafa Kemal'e hayranlığı nedeniyle doğacak çocuğunun kız ya da erkek olmasına bakmadan ismini Kemal koymaya karar veriyor. Çünkü onun gözünde Mustafa Kemal aynı zamanda Arap halklarının içinde çok ciddi bir umut kaynağı. Yani Arapların kendi direnişlerinin sembolü haline gelmiş durumda. Teyzesi yaşadığı müddetçe Kemal isminin sıkıntısını çok çekiyor. Amin Maluf da röportajlarında defalarca tekrarlıyor bunu. Ama bizim konumuz o değil. Amin Maluf'un içindeki gurbet duygusuyla birlikte Fransa'ya gitmesi. Çünkü ardı ardına kitaplar yayınlıyor. Orada hem kendi gözünden Haçlı seferlerini anlatmaya başlıyor, hem de ardı ardına romanlarını yazmaya başlıyor. Semerkant ikinci romanı. Üçüncü kitabı, ikinci romanı aynı zamanda Amin Maluf'un. Ama ondan sonra çıkanlarla birlikte hayatın nereden nereye geldiği milim değişmiyor. Sadece bundan bahsediyorum. 28 Nisan tarihinde, yani bugün ayın 21'i, işte bir ay bile olmamış daha, 3 hafta önce neredeyse, Fransız Kültür Derneği'nin düzenlediği bir online söyleşi vardı. Amin Maluf da konuk. Ben de zaten hani bu kitabı da konuşacağız. Bir de sevdiğim bir yazar olduğu için ben de katıldım. Sevgili Funda'nın, Funda Oğuz'un sağ olsun büyük girişimleriyle. Orada anlatırken bir takım notlar tuttum. Amin Maluf'un hayata bakışıyla ilgili. Bugün sizle onları da paylaşmak istiyorum. Yani içindeki gurbet duygusunu taşımanın ötesinde Amin Maluf yazılarında neden bu kadar medeniyetler çatışması var? Biraz onu anlamak açısından. Son kitabı Empedokles'in Dostları üzerinden yazılmış, yapılmış bir söyleşiydi. Fransız Kültür Derneği'nin yaptığı bu söyleşi. Ama kitabın orijinal ismi Fransızca'da tam çevirisi Beklenmeyen Kardeşlerimiz. Oysa Türkçe'de yine aynı şekilde Ali Bertay'ın çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Empedokles'in Dostları'nın isminin böyle olması Ali Bertay tarafından önerildiğinde çok büyük sevinçle karşılamış Amin Maluf kendi anlattığı şekliyle. Çünkü daha iyi özetlediğini anlatıyor. Kitap ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir gün bizden daha iyi bir medeniyet kurulursa tavrımız ne olur? Yani biat mı ederiz, korkar mıyız, onlarla savaşmak yolunu mu seçeriz? Ama her şeyin ötesinde medeniyetin artık tıkandığını söylüyor. Bugünkü yaşam ilişkilerinin içinde böyle devam etme imkanı yok artık insanlığın diyor. Ve Kürşat Oğuz'a verdiği röportajda da, geçen yıl verdiği röportajda da benzer şeylerden bahsediyor. Daha 10 ay önce verilmiş bir röportaj. Çünkü o röportaja da neden olan olay, aslında bu coğrafyada pek çok şeyin ölümün özellikle kader gibi bize sokuşturulduğunu anlatıyor. 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı'nda 6 yıldır orada saklandığı çok sonra anlaşılan 2750 ton amonyum nitrat patladı. Hepiniz bir gün bunu duydunuz. Evlerin havaya uçtuğunu, büyük bir toz bulutunun ortalığı kapladığını gördünüz. 300 bin ev oturulamaz hale geldi. 300 bin. Resmi rakamlarla 200'ün üzerinde insan ya ölü ya kayıp. Ama daha acıklısı şu. Orada amonyum nitratın depolarda 6 yıldan uzun süredir durduğu ve bununla ilgili defalarca şikayetlerde bulunulmasına rağmen hiç kimsenin bir adım atmadığı ortaya çıktı. Yani hani coğrafya kaderdir diyoruz ya. Coğrafya kaderdir. Coğrafya gerçekten kader olabiliyor. Sizi yönetenlerle ilgili olarak. Buradan baktığınız zaman kaderinizi kendiniz tespit ediyorsunuz diyor burada anlattıklarında Amin Mağlup. Ve insanlığın bugün yeni bir anlayışa artık ihtiyacı olduğundan söz ediyor. Mesela şu ifadeyi kullandı o söyleşi sırasında. Ben çok etkilendim. Sovyetler Birliği yıkıldığında dedi. Herkes Sovyetlerin çöküşüyle birlikte daha eşitlikçi bir dünyadan bahsedildiğini düşündü. Herkes çok sevindi. Oysa biz o gün elimizdeki son eşitliği de kaybettik. Artık insanların aşıya erişimi de dahil olmak üzere hiçbir şeylere eşit değil ve yeniden bir dünya tanımlamak zorundayız. Bu romanı bunun için yazdım. Empedokles'in dostları gelen uzaylıların adına uzaylı demeyin isterseniz siz. Ama sizden daha üstün, daha zeki, daha iyi teknolojiye sahip bir medeniyet yanınıza, yörenize, bulunduğunuz yere çökerse tavrınız ne olur sorusunu anlatıyor. O soruyu soruyor ve akıl kullanılmadığı sürece asla bu ilerlemenin sağlanamayacağından bahsediyor. Uygarlığın Batışı, Uygarlıkların Batışı kitabının başlangıç cümlesinde kendi doğumunu anlatıyor ve orada diyor ki Amin Mağlup, 1949 yılında doğdum. Babamın çalıştığı gazetede küçücük bir haber oldu, sevinçli bir haber. Oysa aynı dönemde insanlığın hayatı çok kötüydü. 1949. 1976 yılında yaşanan bu iç çatışmanın ardından, çok uzun 15-16 sene sürecek iç çatışmanın ardından Fransa'ya gidiyor ve Fransa'da hayatını devam ettiriyor. Fransa'da yaşarken André Malouf eşi. André Malouf yemeğe çok meraklı bir insan. Bu elimdeki kitap, dikkatli izleyiciler hatırlayacak, 2013 yılında basılmış bir kitap ve Yapı Kredi Yayınları'ndan yine Kerim Haydar isminde genç bir şefle beraber André Malouf'un yazdığı Lübnan yemeklerini anlatan bir kitap. Bizim için burada bulunma gerekçesi sadece Lübnan yemeklerinin olması değil. Yani o da başlı başına bunu hak ediyor doğrusunu isterseniz. Hele benim gibi yemek tarihine, yemeğin insanlığın kültürün aktarımında ne kadar önemli bir şey olduğuna nasıl inandığımı biliyorsunuz. Ama beni burada ilgilendiren hikaye bu kitabın ön sözünü Amin Mağlup'un yazmış olmasıydı. Ben kitabı sadece o amaçla aldım. Çünkü André Malouf'un yazdıklarının çok ötesinde, yazarın yazdığı ön sözün ötesinde Amin Mağlup tam da tahmin ettiğim gibi gerçekten önemli sözlerle karşılıyor ve tanıtıyordu kitabı. Diyor ki, ülkesinden ayrılanlar için ünlü bir deyişi biraz değiştirerek söylemeye kalkışacak olursam, her şey unutulduğunda başlangıçtaki kültürden geriye kalan şey mutfak kültürüdür. Sizinle çok sık paylaştığım kültür tanımı var ya, hani her şey gittikten sonra geriye kalandır. Ona atıfta bulunuyorum. Bütün göçmen halklar bunu yaşamıştır. Özellikle de 10 yıllardır dünyaya yayılmış, çoğunlukla adını değiştirmiş, dilini unutmuş, tarihsel ve toplumsal rengi noktalarını kaybetmiş Lübnanlılar yaşamıştır bunu. Sadece mutfak kültürü devam etmiştir kuşaktan kuşağa. Sağ kalmanın da ötesinde bu mutfak kültürü yayılmıştır. Paris'e, Londra'ya, Rio'ya, Montreal ve New York'a, Cidde, Dubai ya da Kudüs'e doğru. Siyasal sınırları ve uygarlık alanlarını kesin kes yok sayarak. Öyle ki bu küçücük, kırılgan, dayanıksız ülke sadece ve sadece tek bir alanda saygı duyulan, egemen, neredeyse imparatorlara özgü bir güç haline gelmiştir. Böylece modern Lübnanlılar, antik Fenikelilerin biliyorsunuz ana toprağı Lübnan, silahlardan ziyade kurnazlıkla fethedilmeyi tercih eden, bu yüzden de oldum olası küçümsenen o son derece kadınsı halkın marifetlerini tekrarlamıştır bir bakıma. Burada anlattığı gurbet hissi, yani yemeğiyle insanların karşısına geçmesi, bizim övünecek başka hiçbir şeyimiz yok demesinin gerekçesi, o söyleşide de anlattı, Fransız Kültür Derneği'nin düzenlediği söyleşide de anlattı, yeni medeniyet ihtiyacından kaynaklanıyor aslında. Çünkü bugün bakacak olursanız bir Maruni'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu, meclis başkanlığını mesela, başbakanlığı bir Müslümanın, meclis başkanlığını bir Şii'nin, 20'den fazla etnik grup ve dini oluşum var diyorum ya, hepsinin aslına bakarsanız kendileri için ayrılmış alanları var ve bunun demokrasiyi getireceğine inanmak gerekiyor. Ama Amin Maluf hayır diyor. Kürşat Oğuz'a verdiği röportajda. Herkes böyle zannetti. Oysa herkes kendi alanını koruyup diğerlerinin alanını ele geçirilecek bir şey gibi görmeye devam ettiği müddetçe bizim ilerleyebileceğimiz bir yer yok. Bunun içinden medeniyet çıkartma şansımız yoktu. 1991 Lübnan'da resmi olarak iç savaşın bittiği tarih. Ama o günden bugüne, 10 ay öncesine kadar. Lübnan patlamaya hazır bir bomba. Silahlı grupların içinde en etkilisi Hizbullah. En çok silah sahip olduğu söylenen. Ama İran etkisinde, Şii etkisindeki Hizbullah'ın dışında her küçük grubun adına ne derseniz deyin. Dürzilerin, İsmaililerin, ne bileyim işte falanjistlerin. Mesela benim yaş grubum falanjistlerin varlığından hep bahsederdi. Her zaman biz radyo haberlerinde, televizyon haberlerinde hep bunları duyduk. Bu falancistler kimdir, ne iş yaparlar? Aslında 1930'lara ta gidecek, ucu aslına bakarsanız orta çağa gidecek bir sembol, kralcılık, otoriter, faşist bir düzen elinde olan insanlar. Hala varlığını sürdürüyor falancistler. Ve o falancistlerle zamanında Velik Canbolat'ın önderliğindeki sosyalistlerin mücadelesinde iç savaş çok daha büyük bir hale gelmişti. Bugün hala 2021 yılında Lübnan patlamaya hazır bir bomba. Tek gerekçesi demin Hayyam'ın anlattıkları. Yani herkesin birbirinin görüşünden uzaklaşması, kendini en üst görmesi. Oysa ne diyordu Hayyam? Ben varsam var dünya. Ben yok, o da yok. Herkesin içinde tek bir birlik inancına doğru gidiş. Onu anlatma. Yemek kitabını çıkartmışken size buradan bir kitap, bir yemek tarifi de yapayım. Mütebbel tarifi. Çünkü Lübnan mutfağı deyince gerçekten dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ki Kerim Haydar da aynı zamanda Paris'te 3 restoran sahibi bir insan. Çok ilginç bir kariyeri var onun da. Hukukçu aslında kendisi ama yemeği tercih etmiş ve bunun ötesinde 3 ayrı restoranla Paris'te insanlara hizmet veren önemli bir şef. Mütebbel tarifi. Mütebbel patlıcanla yapılan bizim hani yanına su koyunca beyazlayan şeyle birlikte çok güzel gidecek dünyanın en güzel Lübnan mezelerinden bir tanesi. Patlıcanı alıyorsunuz, 3 tane orta boy patlıcanı. Şaşırmayın canım, yemek de hayatımızın bir parçası, kültürün bir parçası. Hem de bunu yaptığınız zaman gerçekten çok mutlu olacaksınız. 3 tane orta boy patlıcanı alıyorsunuz. Onların üzerlerini böyle bıçakla ufak ufak delip kapağı kapanmamış bir fırında ısıtmaya bırakıyorsunuz 40 dakika kadar. İçini güzelce çektikten sonra çıkartıp bir bıçakla ortadan yarıyorsunuz. Kabuğunu sakın atmayın, işimize yarayacak çünkü o. İçini kaşıkla güzelce sıyırıyorsunuz. Başka bir yerde 2 diş sarımsağı eziyorsunuz. Üzerine 3 kaşık tahin koyuyorsunuz. Ve 1 tam limonu sıktıktan sonra onları da karıştırıp patlıcanla birlikte ezip tekrar o kabuğun içine dolduruyorsunuz. Onun adı mütebbel. Aslında başka şeylerle birlikte bir araya getirilen, her türlü mezede kullanılan bir sıfat bu. Ama mütebbel dediğiniz zaman bu garip coğrafyanın içinde gurbete çıkmış yemeklerden bir tanesi geliyor aklınıza. Yaşadığınız ülkelerde bu yayını nereden izliyorsunuz bilmiyorum ama Lübnan mutfağına hakimsiniz. Mutlaka sokakta göreceksiniz. Nerede yaşarsanız yaşayın bir Lübnan restoranı çıkacak karşınıza. Özellikle Avrupa coğrafyasının, Amerika kıtasının içinde, Avustralya'da hatta, Çin'de hatta mutlaka göreceksiniz. Çünkü Amin Maluf'un söylediği gibi övünecek başka bir şeyleri yok. Yani medeniyet içinde bugün çatışmalarla anılan 21. yüzyılın 21 yılını da yemişken hala patlamaya hazır bir bomba gibi duran Lübnan'ın insanlığa armağan ettiği en önemli şeylerden bir tanesi Lübnan mutfağı. İşte böyle geldik yayının sonuna. Dedim ya size, hani hep konuştuğumuz hikaye. Şairin sözünün üzerine söz söylenmez. Hele bahsettiğiniz şair Ömer Hayyam gibi sadece benim çok bağlı, aşık olmamla değil ama 900 senedir söyledikleriyle insanlığı o günden bugüne aydınlatan, kendi içine, kendi zekasına, kendi aklına güvenmesini salık veren ve bunu yaparken bilimden ayrılmamasını ısrarla söyleyen, Baudelaire'in sözlerine gidecek olursak anlatmaya çalıştığı sarhoşluğun aslında bilmekten kaynaklanan o mutluluk hali olduğunu anlatan Ömer Hayyam'a. Ömer Hayyam'ın Akılla Konuşma diye bir şiir var. Bugün böyle bitecek bu yayın. Çünkü bu kadar şeyin üzerine akla ihtiyacımız var bizim. Semerkant'ta bize anlatılan o kurgunun, o hikayenin içinde akıllı insanların yürüttüğü bir hikayeyi görüyoruz aslında biz. Sadece aklı olanlar, kılıç gücünü kullananlar değil, kafasını kullananlar varlıklarına devam ettiriyorlar. Ve el yazmasının peşine düşen insanlar da aşkı bile akılla buluyorlar. Çünkü Ömer Hayyam'ın dediği gibi ben varsam var dünya, ben yok o da yok diyor ya. İşte o benliğin varlığı için sadece ve sadece ihtiyacımız olan şey bu. Yani akla dayanmak, akılla direnmek, aklın peşinden giderek bir şeyleri bulabilmek. Akılla konuşma Ömer Hayyam'ın önemli şiirlerinden bir tanesi, bir rubai tarzı değil. Daha önce de söylediğim gibi uzun bir şiir. Ama burada önemli olan, lütfen dikkatli dinleyin, bizim için çok önemli, gerçekten çok büyük bir destek bu. Sevgili Tahir Hoca'nın, Tahir Aydoğdu'nun, onun çaldığı Nihavend Taksim'le okuyacağım ben bunu size. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha kendisine bunu paylaştığı, bizim de kullanmamıza, burada Hayyam'ın bu müthiş şiirine eşlik etmesine fırsat tanıdığı için sağ olsun, var olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Edebiyatla ruhunuzu biraz sağaltmaya, en azından bir saatlik bir süreç içinde gündemden, bu dandik ortamdan, kafanızı yoran, canınızı sıkan her şeyden biraz uzaklaşıp sadece edebiyatla, kitapla, şiirle incelmeye razı olduğunuz için Hayyam'ın aradığı dünyada onun ulaştığı sevgiliye bilinçle, akılla ulaşmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Kitaplarla olmaya devam edin. Çünkü okuyacaksınız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Lütfen unutmayın. Akılla bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim, ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi, birkaç görüntü. Evi barkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt, köpek, çakal makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm dedim. Ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağa burkulunca dedi. Hayyam'ın bu sözlerine ne dersin dedim. Dizmiş alt alta sözleri, hoşbeş etmişlerim dedi.